Ben zaten yanlışlıkla akademisyen olmuşum canlar, tamam mı? Nitekim yanlış meslek seçtiğimi barlara düşünce anladım sevgili Didem. Yapacağım. Aynısını Türkiye'de yapacağım. Böyle barlara çağıracağım insanları ve seks konuşacağım. Halime, senin adın babaannenin ismi. Sen ne yapacaksın? Bir dakika. Dur.
Babaannenin ismini neye alet ediyorsun
Aynen
Halime?
öyle yani. Yani bizim bunları halka inip söylememiz lazım ya. Yolda olmanın keyfine varın diyorum. Yani hiç yolun sonunu düşünmeden yolda olmanın keyfine varalım.
Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor.
Merhabalar, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu doktor fizyoterapist Alime Büyük. 1988 yılında Isparta'da doğan Alime, Pamukkale Üniversitesi'nde fizyoterapi bölümünde okudu. Erasmus programıyla Almanya'ya giden ve bir yıl kadar orada eğitim gören Alime, fizyoterapinin sadece kas ve iskelet sisteminden oluşmadığını fark etti. Kadın ve erkek sağlığı konusunda çalışmaya başlayan Alime, Hacettepe Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans yaptı. Hazırladığı tezle Amerika'ya davet edilen Alime, doktorasını Pamukkale Üniversitesi'nde tamamladı. Pelvik taban ve cinsel sağlık konularına yoğunlaşan Alime, bu konuda insanların farkındalığını artırmaya ve insanları bilgilendirmeye çalışıyor. Pelvik taban enstitüsünde eğitimler veren Alime ile hikayesini ve şifa yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldin.
Bütün sunduğun güzel sıfatlar için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim, sağ olasın. Bu arada bizim Alime ile buluşmamız şu anda gerçekten mucize. Yani ikimizin de o kadar sıkışık bir zamanında böyle günleri ayarlamaya çalıştık ve şu anda bu kısacık süre içerisinde, onun çünkü programı çok yoğun, gerçekten de bunu yayını yapmaya çalışacağız. Bilmiyorum neler çıkacak, çok merak ediyorum. Öncelikle bu kadar yoğun programın içerisinde vakit ayırdığın için çok minnettarım. Teşekkür ederim, hoş geldin.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de bana yer verdiğiniz için, çok özel bir yayın yapıyorsun. Özellikle o Anadolu'nun şifacı kadınlarından biri olarak beni gördüğün için ben teşekkür ederim.
Ben seni çok uzun zamandır Instagram'da takip ediyordum. Bir cesaret böyle yazayım dedim. Sağ ol, sen de mesajımı gördün, gerçekten de bu daveti kabul ettin. Süremiz çok az biliyorum. O yüzden hemen konuya giriyorum izin verirsen. Pelvik taban sağlığı nedir? Neden önemli?
Evet, şimdi bir bel sağlığımız var, bir boyun sağlığımız var, bir ağız diş sağlığımız var. Tabii bir de görünmeyen yerlerimizde bulunan bir pelvik taban sağlığımız var sevgili Dida. Neresi burası? Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bütün anatomik modelimle beraber geziyorum ben. Burası kalça kemiğimizin olduğu bölge ve kadınlarda özellikle bir kadın pelvisi görüyorsunuz bunu. Aşağı kısmı kavrili ve üst kısmı da organlarla destekli olan bu bölgenin sağlığına biz pelvik taban sağlığı diyoruz. Bu bölgenin terapistlerine de pelvik taban fizyoterapistleri diyoruz. Ülkemize yeni bir alan ama 8 yıldır hayli sayısı artan meslektaşlarımız var bu konuda çalışan. Bu şekilde sana küçücük ufacık tanımlayarak başlayayım.
Peki neden önemli bu pelvik taban sağlığı?
Şimdi şöyle çok önemli. Üç tane organı taşıyor. Hemen gösterelim, bunlar birbirlerine komşu. Bir tanesi mesane sevgili Didem. Yani idrar torbamız. Hemen onun arkasında uterus, yani rahimimiz var. En önemsediğimiz doğumda, gebelikte, menopozda, bizim aslında bütün hormonal yapımızda, regl dönemlerimizden sorumlu rahimimiz. Ve hemen arkada da bağırsak sağlığımızın destekçisi rektumumuz. Bu üç organı taşıdığı için, bu üç organa destek olduğu için burası önemli bir alan bizim için. Her bir alanın arkadaşlar gördüğünüz üzere ayrı bir birimi var. Gastroenteroloji bu bağırsak sağlığına bakıyor, mideye. Jinekoloji, obstetri rahim sağlığına bakıyor. Üroloji de mesane sağlığına bakıyor. Bakın her bir alanın kendi uzmanlık dalları içerisinde patolojilerini inceleyen tıbbi alanları var. İşte bütün bunları kase şeklinde bu organları taşıyan kasların bilimiyle uğraşan bilim dalına da pelvik taban fizyoterapisi diyoruz.
Hangi hastalıklara sebebiyet veriyor pelvik taban bozukluğu?
Şimdi pelvik taban kaslarla örülü bir alan. Ve burada rektumun dışarıya açılan bağlantısı anüs. Vajinanın dışarıya açılan bağlantısı, bakın, vajen, uterusun yine dışarıya açılan ve mesanenin dışarıya açılan bağlantısı arkadaşlar üretra. Şimdi her bir alanda değişik problemler oluyor. Mesela kabızlık gibi, kaka kaçırma, gaz inkontinansı gibi problemler bu alanın, ya da hemoroid bu alanla ilgili problemler. Uterin prolapsus, ağrılı cinsel birliktelik, cinsel birliktelik yaşayamama, vajinismus gibi durumlar bu alanın problemleri. Aynı zamanda üriner inkontinans, idrar yapamama, idrar başlatmada güçlük, gibi problemler de yine ağrılı mesane sendromu gibi bu alanın problemleri. Yani problemler oldukça, disfonksiyonlar diyoruz biz buna, oldukça geniş. Ama bugün böyle yaygın görülen, her alandan yaygın görülen sendromları tek tek konuşma imkanımız olacak.
Pelvik taban fizyoterapisi nasıl ortaya çıktı? Neden ortaya çıktı? Hangi ihtiyaçla ortaya çıktı? Ve pelvik taban sağlığı neden bozuluyor?
Şimdi pelvik taban fizyoterapisinin ortaya çıkışı şöyle. Dünyada özellikle ebelik bilimi doğum ve doğum yapan kadınlarda çok güzel destekleyici bir birim. Yine kadın sağlığı hemşireliği de aynı şekilde. Yara bakımında kadının özellikle doğum sonrası olan süreçlerinde, cerrahi sonrasında çok önemli hizmetler veren iki bilim dalı. Fakat kassal olarak pelvik taban kasları da özellikle fizyoterapinin içerisinde hem gevşetilmeye hem de çalıştırılmaya uygun alanlar. Dolayısıyla 60'lı yıllarda Dr. Arnold Kegel'in, bir jinekolog olan bu hekimin, Kegel egzersizlerini tanımlamasıyla dünyaya yayılıyor bu alan ve sadece pelvik taban kaslarını sık tut emrinin yeterli olmadığı ve buranın da aynı kol kası gibi kuvvetlendirilebilen bir yer olduğu olgusuyla beraber hem ağrıya yönelik hem de kuvvetlenmeye yönelik bir bilim dalı yeşeriyor ve biz buna kadın sağlığı fizyoterapisi, pelvik taban sağlığı fizyoterapisi diyoruz. Tabii en çok geliştiği alan doğum ve doğum sonrası dönemindeki alan. Çünkü gebelik geçiren her pelvis yıpranıyor Didem. Çünkü ağırlığı 3 gramdan 3,5-4 kiloya yaklaşan bir fetüs taşınıyor ve bu yaklaşık kilosu doğumla birlikte pelvisten geçerek, ister normal doğumla ister sezaryenle alınan bu bebeği 9 ay boyunca kaslar desteklemeye çalışıyor. Ve doğuma kadar olan bu süreçte kasları bir ilmek gibi düşünürsek, bir hamağın ilmekleri, uzayarak zayıflıyor bu kaslar. Ve zayıflaması nedeniyle doğum sırasında da, eğer doğuma yeterli hazırlığı yoksa gebenin, doğum sırasında bebeğin çıkmasıyla beraber eski formuna dönmesinde egzersiz ve idmana ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu yüzden aslında gelişmiş bir alan ve sonra menopoz sonrası dönemle de kadınlara destek olabilecek alanlardan bir tanesi olmuş.
Peki ben burada şunu merak ediyorum. Mesela ben doğum yapmadım hiç ama doğum yapmasam da pelvik tabanımın bozulması mümkün mü? Eğer
Aynen.
bozulması mümkünse neye bağlı olarak mümkün? Yani neden kaynaklı bir bozulma oluyor bu?
Pek çok faktörü var. Bir kere yaş önemli bir faktör. Şimdi menopoz dediğimizde onu kastediyorum aslında. Hormonal düzeyin azalmasıyla beraber, östrojen hormonunun çekilmesiyle beraber hem vulvadaki atrofi, yani buradaki hücre yoğunluğunun azalması, hem kayganlaşma gibi önemli fizyolojik faktörlerin azalmasıyla beraber ve menopozdaki pek çok hormonal faktöre bağlı olarak kadında kemik erimesi gibi, saç dökülmesi gibi pek çok problem yaşayabiliyor. Pelvis de bundan etkileniyor. İşte pelvik taban kasları da bunlardan etkilenen alanlar arasında, yaşla beraber fark edilebilir bir sıkıntı yaşayabiliyor. Ya da jinekolojik problemler varsa, bir kişinin çikolata kisti gibi hastalıkları varsa, endometriyozis gibi problemleri varsa, iritabul bağırsak sendromu gibi problemleri varsa, ağrılı mesane sendromu gibi. Bütün bunların dışında sadece ağrılı vulva dediğimiz vulvodini gibi bir problemi varsa yine bize başvuruda bulunabiliyor buradaki hastalar.
Bir sorum daha var bununla ilgili. Diş sıkma pelvik tabanı bozar mı? Mesela fibromiyalji hastalarında diş sıkması çokça görülüyor. Bende mesela diş sıkması var. Bu pelvik tabanı postürü bozan bir şey diye biliyorum ama doğru mu? Bir de senden duymak istiyorum.
Bruksizm deriz biz bu diş sıkma problemine. Neden diş sıktığına bakmak gerekiyor. Orada bir stres faktörü mü var, bir uyumsuzluk mu var, herhangi bir kapanış bozukluğu mu var? Genelde diş sıkmaları gece rastlarız insanlarda. Uykudayken hiç böyle bilinçsizce yaptıkları bir hal, ya da gündüz bir stres karşısında, uyarı karşısında sıklıkla yapılan bir davranış biçimi. Nasıl ki bir korkan köpek kuyruğunu bacaklar arasına alıyorsa, korku davranışında, kaygı davranışında, insanda kaygı, korku ve stres cevaplarında böyle manevralar geliştiriliyor. Evet, biz bunu belki biraz görebiliriz dışarıdan ya da dişlerimizde hissedebiliyoruz ama pelvik tabanı kuyruğumuz olmadığı için göremiyoruz. Ve bize pek çok sonra bu kaygılara maruz kalan hastalar ağrılı genital bölge sorunuyla başvurabiliyorlar. Oturma ağrısı şeklinde başvurabiliyorlar ve bu kişilerin pelvik taban kasları overaktif oluyor. Yani fibromiyalji hastalarındaki gibi ağrı nodüller bulunan pelvik taban kasları haline dönüşebiliyor bu kaslar. Peki ne oluyor? Bu kadınlar çok çaresiz oluyor. Bu erkekler çok çaresiz oluyor açıkçası. Çünkü ağrının anlaşılabilir bir lokasyonu olamıyor ve bütün gittiği branş bilimleri tarafından senin organ patolojin yok şeklinde artık deşifre olarak geliniyor. Ve bu hastalar artık en son bize geldiklerinde en az 7 tane hekim görmüş oluyorlar. Böyle bir literatür çalışması var. Bir kişinin pelvik taban fizyoterapisine gelebilmesi için en az 7 kişiden geçmesi gibi bir olgu var maalesef. Yani bu kötü bir şey çünkü direkt hastalar maalesef bizlere ulaşamıyor. Peki nedir bu ağrı nodüller? Fibromiyaljide olduğu gibi nasıl ki bir kasımız tutulduğunda içeride boynumuzu çeviremeyiz, orada bir rahatsızlık hissederiz, hiçbir şey takmak, taşımak istemeyiz. Bu hastalarda da aynı şekilde pelvik taban kaslarında oluşan o nodüller, tetik nokta dediğimiz o trigger noktalar ne yapıyor? Ağrıya neden oluyor ve bu tarafın ya da oluştuğu tarafın işlevini bozuyor. Benim doktora çalışma buradaki sistem üzerine açıkçası ve burada problem yaşayan insanların özellikle kadın popülasyonunun fizyoterapiden gördüğü akut yararı araştırdığım bir çalışma. O yüzden çok net söyleyebilirim pelvik taban fizyoterapisinin yararını. Tek seansta bile hastalar bazen bize bunu söylüyor. Hocam yani bu nasıl oldu? Benim bu 9 şiddetindeki ağrım düştü geldi 6'ya nasıl? Ben de hep bunu soruyorum yani kendime. Bu nasıl oldu? Gelin bakalım. Ve bu şekilde bir çalışmayla doktoramız bitirmiş bulunuyorum. O yüzden bazen hastalardan aldığımız cevaplarda ben bunu nasıl sağlıyorum o çok güzel açıklıyor. Kas gevşemesiyle, kas relaksasyonuyla. Nasıl ki biz dışarıya bir masaja gittiğimizde bir saat sonra pelte gibi çıkıyoruz. Rahatlamış bir şekilde. İşte pelvik taban kaslarına da masaj tedavisi, internal miyofasyal tetik nokta gevşetme tedavisi dediğimiz özel bir tedavi uyguluyoruz. Ve bunu sadece pelvik taban fizyoterapistleri yapabiliyor. Çünkü fizyoterapist olarak mezun olan bir kişinin böyle bir yeteneği ya da uzmanlık alanı bulunmuyor. Ama sonradan kendini geliştirmiş eğitimlerle, geliştirmiş terapistlerde böyle bir tedavi yetkinliği bulunuyor.
Şimdi biz tabii burada biraz kadınlar üzerinden gidiyoruz ama erkekler için de bu çok önemli pelvik taban sağlığı ama ben yine de biraz kadınlara yönelik sorular soracağım. Birincisi adet sancısı, ikincisi de cinsel birliktelikte acı çekme. Kadınların sıkça yaşadığı şeyler bunlar. Adet sancısını normalmiş gibi düşünen kadınlar da çok hala bu arada. Ya da cinsel ilişki sırasında sıkıntı yaşayan, acı çeken kadınlar da sanki problem kendisindeymiş gibi yani kendisinden kaynaklı fiziksel bir şey olduğunu bilmeden bir şekilde kendini kötü hissediyor, yetersiz hissediyor. Bunun pelvik tabanla nasıl bir ilişkisi var? Neden biz bu sıkıntıları yaşıyoruz? Yani cinsel birliktelikte acı çekme ya da adet sancısı bunlara ne sebep oluyor?
Adetten ve cinsel ilişkiden sorumlu organımız uterusumuz biliyorsunuz. Vajenimiz uterusumuz. Her yumurtlama sırasında uterusun genişlemesi, büzüşmesi ve periyotla ilişkili dönemde de oradaki endometriyal dokunun atılması söz konusu. Tabii ki periyot dönemi, regl dönemi ağrılıdır. Ama size böyle izinler aldırıyorsa, okul çağında bir ergenseniz ve okula gitmeyecek kadar sizi rahatsız ediyorsa, ağrılı kramplar tarzında yaşam kalitenizi bozuyorsa işte bu sancı adetten değildir diyoruz. Yani her adet sancısı adetten değildir. O zaman mutlaka bir jinekoloğa başvurup bunun herhangi bir patolojisi var mı? Bir bakıp bir tanı almak gerekiyor. Bir dismenöre dediğimiz bu problemde acaba bir sıkıntı geçiriyor mu orada genç birey? Bakmak gerekiyor. Yine bakalım cinsel birliktelikte ağrıya. Biliyorsunuz uterusun yerleştiği yer yine pelvik taban kasları bakın. Ve pelvik taban kaslarının içerisinde arkadaşlar yerleştiği yerde pelvik taban kaslarının önemi çok büyük. Çünkü vajinanın dışarıya açılan yeri buradaki arkadaşlar bulvar açıklık. Penetrasyonda da burası sorumlu ve bakın vajinin en bir boru gibi görünen ama aslında bir kese gibi olan böyle de bir tabuyu da aydınlatmış olalım. Vajen bir kese şeklinde ve partnerin büyüklüğündeki o şeyi algılayabiliyor, ayarlanabiliyor, esneyebiliyor. O şekli alabiliyor. Yeter ki yeterli zaman, elastiket, gücü var o konuda. Yeterli zaman ve imkan verilsin ve pratiklerle, relaksasyonlarla desteklensin. Şimdi ağrılı cinsel birliktelikte vajenin bu sefer bu boru gibi imge edilen vajenin bir kese gibi olduğunu düşünün. Vajenin karşıdaki penise penetrasyonda bir alışması söz konusu oluyor. Eğer bu alışması söz konusu olurken kişi rahatsa, partneriyle iletişim içerisindeyse ve her şey normal bir şekilde seyrinde gidiyorsa kişi dispareuni yani ağrılı cinsel birliktelik geliştirmiyor. Ve biz bu kadınları cinsel birlikteliğinde haz alan, orgazmı olabilen, yeterince ıslanabilen ve problemsiz cinsel birliktelikte yaşayan popülasyon olarak görüyoruz. Ama nitekim yeterince hazır değilse herhangi bir sorundan sonra, mesela doğumdan sonraki epizomitomiden sonra ya da geçirdiği herhangi bir bakteriyel bir olaydan sonra sekonder olarak da gelişebilir ya da primer dediğimiz o anda ilk cinsel birliktelik deneyiminden sonra hissettiği bir ağrıyla beraber hep böyle geçiyorsa işte o zaman pelvik taban kaslarına bir bakmak gerekir. Acaba bu kaslar çok mu spazmda? Acaba bu kasların içerisindeki kas, taban kasları çok mu spazmda? İçeride ne oluyor? Nasıl bir durum var da buna sıkıntı oluyor? Ve hatta kişinin kabızlığını bile sorgularız. Neden? Bir kişi eğer kabızsa bağırsak depolama alanı yeterli bir şekilde vajene yer veremeyeceği için cinsel birliktelik yine sekonder olarak, ikinci olarak gördüğümüz vakalar arasında. O yüzden bir kişinin cinsel birliktelikteki ağrısı sorgulanırken tek bir yer değil, pek çok geniş yelpaze değerlendiriliyor bizde.
Kabızlığın tanımını yaparsan çok sevinirim çünkü her gün mesela tuvalete çıkmıyorsa kabız sayılır mı ya da bunun bir süresi var mı tıp literatüründe onu da açıklarsan belki o sorunu yaşayan birileri için de ışık tutmuş olursun.
Kabızlık şöyle, her gün tuvalete çıkamamaya kabızlık demiyoruz biz kesinlikle. Kabızlık siz dışkıladığınız zaman eğer dışkınız böyle parça parça geliyorsa, keçi pisliği şeklinde ya da bütün bir formu yoksa, yumuşak bir formu yoksa, bir sosis formunda değilse ve siz her tuvalete çıktığınızda ağrılı bir şekilde dışkılıyorsanız, yeteri kadar zaman geçiyor ve hala dışkılayamıyorsanız ve tüm bu problemlere eşlik eden bağırsak motilitenizde, hareketlerinizde yerinde değilse o zaman kabızlık hastası, konstipasyon problemi çekiyor olabilirsiniz. Bizler Türk toplumu gerçekten iyi beslenen bir toplumuz. Ben dünyanın pek çok yerinde yaşadım Didem ve bizim kadar güzel pazar alışkanlığı olan bir toplum görmedim henüz. Hani belki İtalyanlar ama gerçekten düzenli hem plaza insanından hem emeklisine çok düzenli bir şekilde pazarlara giden bir toplumdayız. Ve buradaki beslenme alışkanlıklarımız bu kadar iyi olmasına rağmen en çok kabızlığın görüldüğü toplumlardan da bir tanesiyiz. Tabii ki. Neden böyle? Çünkü hem davranış şekilleri, verilen tuvalet eğitimleri aynı zamanda yaşam stresinin içerisine bağlı olarak anal sfinkterin gevşeyememesi ve çocuklarda öğretilen hijyen alışkanlıklarının yanı sıra, davranışlarının yanı sıra bu hijyen davranışlarının başka yerde tuvalete gidemeyecek kadar iyi aşılanması ve anal sfinkterin bu kadar sıkı bir şekilde tutulmasıyla beraber ne oluyor? Kaka içeride birikmeye başlıyor. Ve bu kadar pırıl hanımlar ne oluyor arkadaşlar? Kabız oluyor. Ve konstipasyon yediklerinden de bağımsız bir şekilde onların hayatlarını da etkilemeye başlıyor.
Yani çok acayip, çok bütünsel bir sistem. O yüzden bence insanın bedenini tanıması bu anlamda çok önemli. Yaptığın şey o kadar kıymetli ki. Ve bu maalesef Türkiye'de henüz daha tam değerini bulmuş değil. O yüzden ayrıca seni tebrik ediyorum. Bunun bilinmesi için çok uğraş veriyorsun, çok emek harcıyorsun insanların kendi sağlığına kavuşması için. O nedenle dilerim ki yolun açık olsun, daha çok insana ulaşsın bu yaptıkların ve daha çok insan kendi bedenini tanısın. Hem erkek hem kadın, hiç fark etmiyor bu arada. Ben şunu bulduğumda çok şaşırmıştım. Pelvik tabanın anatomik yapısıyla boğazın anatomik yapısının aynı olması. Yani birebir görüntüde aynı. Ve şöyle bir bilgi edinmiştim. Pelvik tabanla ilgili yaptığın çalışmalar sesini de çok etkiliyor aslında. Bununla ilgili ne söylemek istersin?
Sesle olan ilişkisiyle alakalı herhangi bir literatürde şu anda bir çalışma yok. Yani bir opera sanatçısının pelvik taban yapılamamış ama hem kişisel deneyimlerim, hasta tecrübem hem de anatomik olarak bir bilgiyi paylaşmak isterim size. Pelvik diyafram aslında vokal diyaframla birbirine benzer. Çünkü vücudumuzdaki bütün diyaframlar birbirine benzer. Diyafram dediğim şey bir yeri bir yerden ayıran iki ayrı yapı demektir. Aslında pelvik tabanda sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılır. O yüzden yukarıyla bir bağlantı içerisinde ve nefes aldığımızda respiratuvar diyafram, yani buradaki, şurada nefes alıp verdiğimiz kaburgalarımızın altındaki diyafram aşağıya inince pelvik taban kasları da aşağı iner ve rahatlar. Ve diyafram yukarı çıkarken pelvik taban kasları da yukarıya doğru çıkar. Yalnız doğumda şöyle bir, ben bir belli bir dönem doğum fizyoterapistliği yaptım Didem. Doğumda şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Ne kadar çenesini sıkan, ıkınan, bağıran kadın varsa o kadar geç bebeği ikinci fazda doğum yapabiliyor. Ne kadar boğaz gevşek, boğaz çakrası buradaki vokal alan gevşek, rahat, daha aldığı acıyı ya da o kontraksiyonları şeklinde böyle bir vokal bir sesle yansıtabilen, dışarıya daha doğal bir şekilde aktarabilen kadınların ikinci fazdaki doğum süreleri daha kısa olabiliyor. Tabii ki bu aynı şekilde bir opera sanatçısının ani sesini yükseltip alçattığı yerde pelvik tabanını aniden kasmasıyla inkontinansını önlemesi gibi bir süreçte de bize açıklayabiliyor burasının ilişkisini. Ben 2017 yılında bir çalışma yaptım müzisyenlerde ve oradaki opera sanatçıları bana şöyle bir şey söylediler. Ali Meşte, işte biz her konsere çıkmadan önce bir altımıza pet koyarız. Yükselen aryalarda ne olur ne olmaz kaçırmayalım diye. Tabii böyle bir 40 yaş üstü sanatçı grubu ve aslında stres üriner inkontinansları var. Benim anladığım oradan çıkardım. Çünkü ne zaman intraabdominal karın basıncı artsa pelvik taban kasılır ve tutmaya çalışır. Ama o kadar fazla bir basınçta ve volümde çıkıyor ki ses, demek ki pelvik taban orada yetersiz kalabiliyor kasları. Mesela hemen onlara egzersiz çalışması yapmıştık, aşağıdaki kaslarını o ani hareketlerde kasabileceği manevraları öğretmiştik. Bu gibi vakalar var. Bu gibi gördüğümüz klinik tecrübeler var ki çok direkt olmasa da indirekt bir şekilde birbirleriyle olan ilişkisini açıklayabiliyor.
Ya çok acayip gerçekten ve yani dilerim ki bu daha çok duyulsun, daha çok bilinsin. O kadar önemli bir şeyden bahsediyorsun ki şu anda ve senin de bu alana kayman, bu alanla ilgili ihtisasını yapman gerçekten muazzam. Hele ki böyle bir ülkede. Ağrısız seks konuşmaları diye bir talk show yapıyorsun. Biraz bahseder misin bundan? Nasıl bir şey bu?
Valla keyifle bahsederim. Ben zaten yanlışlıkla akademisyen olmuşum canlar, tamam mı? Ben yani bilmiyorum nasıl bir özenç, nasıl bir hevestir akademik çalışmalar içine atılmışım. Ben laboratuvarda çalışırken hastalarımı işte incelerken istatistiksel olarak onların anlamlı fark bulunup bulunmadığını yazarken o kadar sıkıldım ki. Yani o kadar sıkılıyorum ki bunları anlatmamız lazım diyorum ya. Yani bizim bunları halka inip söylememiz lazım ya. Nitekim yanlış meslek seçtiğimi barlara düşünce anladım sevgili Dida. Ya çok keyifli.
Bir akademisyen nasıl barlara düşer?
Vallahi öyle. Gündüz üniversitede, akşam barlarda çıkıyorum. Geçimimi böyle sağlıyorum. Böyle bir durum. Yani çünkü benim içimde güldüren komik bir insan var. Zaten hep komedyen olmak istemişimdir. Bu bar şovunu da Los Angeles'ta gittiğim bir şovda esinlenerek yaptım. Tabii o şovuna da arkadaşlar Sex with Emily, çok ünlüdür şimdi. Emily bir jinekolog. Emily ile seks. Tamam, şovun adı. Dedim ki tamam, dedim ben bunu yapacağım. Ben bunu yapacağım. Aynısını Türkiye'de yapacağım. Böyle barlara çağıracağım insanları ve seks konuşacağım. İnsanlar sordu bana. Ali mi? Senin adın babaannenin ismi. Sen ne yapacaksın? Bir dakika. Dur.
Babaannenin ismini neye alet ediyorsun Ali mi?
Aynen öyle. Yani dedi, seni taşlarlar. Olmaz. Dolayısıyla bizim şovun adı Ağrısız Seks Konuşmaları şeklinde düzeltildi efendim. Zaten böyle bir şey de bizim ülkeye yakışmazdı, biliyorsunuz. Götüremez yani, kaldıramazdı bizim toplum. Nitekim çok da güzel oldu. Önce bir çayhanede buluştuk, tabii ki bir kafede. 120 kişilik, 2019 yılından beri yapılıyor bu şovlar. Böyle çeşitli tanınan, alanında uzman, klinik psikologlar, jinekolog hocalar misafir oldu ve ilk şova zaten şovun yapımcısı, ben Dr. Heather Jeffcott'u çağırdım. O da Los Angeles'tan geldi. Böyledir yani, böyle ilk bir şey yapıyorsam mutlaka oradaki otoriteyi misafir etmeyi çok seviyorum ben. Yani açılışı onlarla yaptık ve ondan sonraki dönemlerde de şov İstanbul'dan Antalya'ya taşındı. Ben burada sık sık şovu host edebiliyorum. Ve gelecek hafta biz bunu Hindistan'da yapacağız. İlk defa şov Hindistan'da bir bar ortamında Hintlilere verilecek. Ve şovu Amerika şöyle adlandırdı. Geçen sene ben orada bir konuşma yaptım. Laboratuvardan bara, Türkiye'de dönüşen seksüel sağlığın anatomisi şeklinde bir sunum verdiler bana. Ve ben kendi bar şovunuzu nasıl yaparsınız bunu anlattım.
Çok şahane.
Ne anlatabilirim? Sevgili Didem, zaten ne anlatabilirim? Yani insanlar hücresel olarak çalışmışlar. Endometriozisi çıkmış, Yale konuşmuş, hücresel çalışmalarını Oxford konuşmuş, Harvard oradan bangır bangır moleküler yapı taşlarını konuşmuş. Ben de ancak çıkıp bunu konuşabilirdim. Yaptığımız çalışmaları ya da aldığımız bilgileri biz halka nasıl iletebiliyoruz? Çünkü laboratuvarımız yok, üniversitede herhangi bir imkanımız yok, hasta bakacak odamız dahi yokken, evet biz de kendi imkanlarımızla bir bar şovu düzenleyip bunu halka nasıl aktarıyoruz şeklinde çok beğenildi. Yani o kadar konuşan kişinin arasında o panelde, çünkü benden önceki panelde bu konuşmacılar vardı. Benim konuşmanın arkasında şöyle bir kuyruk oldu. Kendimle onur duydum. Gurur duydum bir kez
Ya
daha.
sana helal olsun ya. Gerçekten.
Böyle yaratıcı. Böyle yaratıcı kadınlar işte, Anadolu'nun kadınları gerçekten Didem. Çünkü yapabileceklerin sınırlı olduğunu gördüğünde en iyi yaptığımız şeyi söylüyoruz. Konuşmak, anlatmak, anlatıcılık. Evet görmüşsün, geçirmişsin. Evet burada belki deneylerini yapamıyorsun, halim araştırmalarını. O zaman çık anlat, yapabildiklerimi anlat. Dolayısıyla çok da tuttu. Gençler, partnerler, çiftler, evliler, bekarlar, herkes gelip bir arkadaşının sorununu orada danışabiliyor, konuşabiliyor. En azından mitleri, tabuları, neler doğru, neler doğru değil öğrenebiliyor. Biz de çok değerli jinekologları, ürologları ağırladık bu şovda. Çok bilgilendirici olduğu konusunda geri dönüşler alıyorum. Umarım benim de gücüm kuvvetim yerinde olur da devam ederim her ay bu şekilde
Bunun
konuşmalara.
peki bir YouTube kanalı var mı? Yoksa
Yok,
konuştuğunuz
yok.
PAP'ta mı kalıyor? Yani PAP'ta olan PAP'ta mı kalıyor?
Pub'da olan pub'da kalıyor. Biz evet YouTube'a böyle daha inemedik ve kitlelere ulaşamadık sevgili Didem.
Bir şey söyleyeceğim. Lütfen rica ediyorum. Hindistan'da birilerini bulun ve bunu YouTube'a koyman lazım. Yani gerçekten ama öyle değil mi?
Ya net aslında benim bir ekibim yok Didem. Hani şöyle birkaç böyle sosyal medyacım, bir danışanım, bir yani desteğim olsa
Bir şey
çok iyi.
söyleyeceğim. Bulalım hiç şey birisi kamerasını koysun Hindistan'da onu hallederiz bir şekilde ama sen bunu lütfen başla bir YouTube kanalı açalım ve bunu gerekirse İngilizce altyapısı da hazırlanır. Yani bir şekilde ayarlanır o. Sen yeter ki buna niyet et. Ben de elimden gelen desteği vermeye hazırım. Bu bence
Ona çok
YouTube'da hatta İngilizce altyazısıyla çevirisiyle birlikte olmalı ki hani daha çok insana ulaşsın. Çok kıymetli bir şey yapıyorsun çünkü. Ve bu yaşadığımız sıkıntıların tabii ki de mutlaka Türkiye çok değişik topraklar ya yani Anadolu çok değişik eğitimlisi de eğitimsizi de bedenini bilmiyor, cinselliği bilmiyor. Ama özellikle bu bir belgesel vardı Netflix'te Gwyneth Paltrow'un hatırlarsın orada
İlmer'ciğim, biz çıkıyorduk ona. Bakın biz o şovun
gerçekten.
Türkiye parçası olarak maalesef geçen sene ekip gelemedi. Yoksa böyle çok güzel bir sponsorumuz vardı orada. O kanalda bizi ayarlayacak. Çünkü şöyle Türkiye'de yapılmamış bir şey. Orta Doğu ülkelerin içerisinde Orta Doğu'yuz. Yani ben çoktan kabul ettim. Kabul etmeyen varsa, kendisini Avrupalı sayan varsa buyursun şöyle Avrupa tarafına. Bu konunun konuşulabilmesi oldukça zor.
Çok.
Oldukça zor ama kendi açımdan baktığımda ne ailemde, ne çevremde, ne işte yaşadığım akademik ortamda hiç ben dışlanmadım. Bunu çok doğal bir şekilde, zaten alanım da bu alanda konuşmak olduğu için insanlar zaten alışmışlardı. Ben bir bar şovu açtığımda da hiç yadırgamadılar. Yani herkes geldi oraya ve biz böyle yüzlerce kişi orada oturup dinledik. Ondan sonra böyle çok güzel görüyorum YouTube'da cinsellik konuşan çok güzel şovlar yayılmaya başladı. Çok güzel taraftan da konuşuluyor. İlişkiler, işte insanlar, Orada partnerler, eski ilişkiler çok rahat konuşuluyor. Bu da beni çok sevindiriyor açıkçası. Benim bence eksik yanım ekipsizlik. Efendim, ekipsizlik. Bir ekibim olsa çıkardım balayına diyorum. Bir
O işi halledelim bence en kısa zamanda. Ben de dediğim gibi çevremde kim varsa şimdi duyuracağım ve sana bu konuda nasıl bir destek sağlamak gerekiyorsa bunu gönülden yapmak isterim. Ne kadar faydamız dokunursa bu programı izleyen ya da dinleyenlerin çevresinde varsa böyle bir tanıdıkları onlardan da destek isteyelim. Bize ulaşsınlar ve bu daha çok yayılsın, daha çok bilinsin. Çünkü bizim gerçekten mutluluğumuza giden bir yol aynı zamanda bu. Yani hayatımızı etkileyen bir yer. O nedenle baktığımda benim o belgeselde etkilendiğim ve şaşırdığım şey şu olmuştu. Ben zannediyordum ki bir tek bu ülkede biz bu kadar sıkıntı yaşıyoruz. Yani cinsellikle ilgili, kadın olmakla alakalı, kadın bedeniyle alakalı. Yani çoğumuz rahimi ya regl olduğumuz zaman hatırlıyoruz ya da doğum yaptığımızda hatırlıyoruz. Yani rahim orada yok gibi bir şey bizim için. Dolayısıyla bunu bir Amerika'da bir kadından duymak, bir dakika ya, yani Amerika'da bir kadın bile bunu yaşıyorsa, yani ben Türkiye'de bunu yaşamışım, normal demek ki.
çok normal, çok normal. Gerçekten burada da kendi ülkemizin hakkını vermek istiyorum yani. Hiç de böyle hani orada hakkını yemek istemiyorum. Çünkü benim bir vulva yeleğim var Didem. Bir sanatçının yaptığı Alice Skolov adında. Böyle her yerinde vulva var yeleğimin. Ve onu ben her başrolümde giyiyorum. Hiç yadırganmıyorum. Gayet insanlar soruyor ve her biri değişik şekillerde. Orada da şunu savunuyorum. Vulvoplasti dediğimiz vulva değiştirme ameliyatı. Çok yaygınlaştı. Özellikle
Evet.
genç yani hiçbir rahatsızlık duymadan Barbie vajina dediğimiz vajina estetiği yaptırmaya başlaması üzücü ve bunun aslında normal olduğunu ve her vulvanın kendine özgü renkte, dokuda, asimetride olabileceğini göstermek için giydiğim bir yelek. Bir parmak izi gibi vulvamız. Herkesin vulvası kendine özgü ve hiç de böyle hani buradaki konferanslarda ya da başrolümde giydiğimde bilinen ve insanların alıştığı bir yerde ve ben o vulva yeleğini Amerika'da giydiğimde şöyle bir tepki oldu. Gayet hani cinsellik kongresindeyim, pelvik ağrı kongresindeyim. Herkesin aşina olduğu bir anatomi. Giydim. Aa, çok güzel çiçekler deyip sonra aa, bu şey çiçek değil bu. Bu sandığım şey mi? Sorusuyla insanların bakıp gözlerini kaçırdığı. Bunu özellikle şeye çıkmadan daha platforma çıkmadan giydim ve platformda da paylaştım. Yani ben Türkiye'den geliyorum. Amerika'dayız şu anda ve Denver'dayız. Gayet gelişmiş bir kentinde Amerika'nın. Ve beni gören bazı gözleri görüyorum ve benden gözlerini kaçıran bazı insanları görüyorum. Kadın ve erkek her iki cinsiyette var. Aynı şeyi kendi ülkemde görmüyorum. Acaba Amerika'yı biz hani medeniyetler üzerinde bir yere koyduğumuz bir yerde acaba fazla mı abartıyoruz dediğinde gülmeler başladı yani. Bence cinsellik her yerde bir tabu. Az konuşulan, bütün dünyada çok az konuşulan ve ciddi eğitim gerektiren bir olgu. O yüzden hiç kendimizi biz bilmiyoruz, bizim şöyle eksiklerimiz var diye yerden yere vurmayalım. İyi bir yerden kalkınıyoruz. Engellenmeyelim yeter. Taş koyulmasın yeter diyorum ben.
Kesinlikle. Pelvik taban sağlığı için neler yapmak gerekiyor? İnsanlar kendi kendilerine bunu yapma şansına sahip mi? Çünkü herkes de yani sizin gibi insanlar zaten çok az bu arada Türkiye'de. Dolayısıyla pelvik tabanıyla çalışmak isteyen insanlar ulaşamadıklarında yetkili kişiye, o ilgili kişiye kendi başlarına bunu çalışabilirler mi? İşte YouTube'daki videolar buna yardımcı olur mu? Yoksa bu gerçekten bir rehber eşliğinde gidilmesi gereken bir yol mu?
Yani ben bunu psikoterapiye benzetiyorum. Nasıl ki kendimize yardım kitapları var. Evet, pelvik ağrı ile ilgili kronik pelvik ağrı kitabı var. Edinebilirsiniz. Modern tıp yayın evinden çıkartılmış. Böyle size rehber olabilecek ağrınızın neden kaynaklandığını sorgulayabileceğiniz. Ama hep tıp kitapları açıkçası. Çok böyle kendine yardım kitapları konusunda burada çuvaldızı kendime batırmak istiyorum. Bilim insanları olarak iyi bir yazar değiliz. Yani hep böyle bilimsel alanlarda yazıp çiziyoruz biz. Bu konuda da eğitiliyoruz açıkçası. O yönde eksiğimiz var. Ama kendi kendimize ilerleyebileceğimiz ve keşfedebileceğimiz bir şey değil. Sadece şunu söylemek isterim. Herhangi bir problem yaşıyorsan, vulvanda ağrılı durum yaşıyorsan, burada yanma, batma, acıma, herhangi bir problem problem yaşıyorsan, göründüğün hekimde enfeksiyon dışlanmışsa, herhangi bir patoloji dışlanmışsa ve nedeni bilinemiyor artık şeklinde bir şeyle karşılaşmışsan mutlaka bir pelvik taban fizyoterapisini bul. Aynı zamanda idrar kaçırıyorsan, organ prolapsusu yaşıyorsan, rahim sarkması, mesane sarkması, bağırsak sarkması gibi problemlerle karşılaşıyorsan, cerrahi olmuşsan ve nüksetmişse mutlaka bir pelvik taban fizyoterapisiyle beraber tekrar değerlendirmelerden geç. Aynı zamanda kronik kabızsan, uzun dönem bu kabızlık problemleri çekiyorsan yine aynı şekilde mutlaka bir pelvik taban fizyoterapisiyle çalış. Bunun yanında gebeysen mutlaka egzersizlerin içinde takibinde bir yine pelvik terapisti olsun. Doğum sonrası mutlaka bir kere kontrolü olup görünebileceğin bir pelvik terapist olsun derim.
Şimdi sen eğitimler veriyorsun, açıyorsun, ben takip ediyorum ama mesela onlar genelde fizyoterapistlere yönelik herhalde, öyle anlıyorum ben. Mesela bizim gibi normal insanlara, yani bu alanın dışındaki insanlara, kendi bedenlerini tanımak ve o bedeni daha sağlıklı kullanmak için, onların kullanmalarına vesile olmak için eğitimler açmayı planlıyor musun?
Şöyle bizler genelde hastayı birebir görmeyi tercih ediyoruz ya da danışanı. Ama böyle kadın çemberlerinde konuştuğumuz, tabii ki ağrısız seks konuşmaları aslında bunun için var. Yani orada senin neyin varı bir dinleyip duyup acaba buna mı ihtiyacın var diyebilmemiz için var. Online yapıyoruz bu arada ağrısız seks konuşmalarını. Sevgili Didem, organize et bir gün. Bir akşam toplanalım şöyle 3 saat derinlemesine konuşalım. Buna varım.
Tamam, anlaştık. Hay hay, ben organize ediyorum. Seninle uygun bir zaman belirliyoruz. Bu da buradan duyurmuş olalım. Harika. Peki senin yolculuğunda, senin hayatında pelvik tabanla çalışmak senin hayatını nasıl etkiledi? Nasıl bir dönüşümden geçtin?
Tabii şöyle güzel etkiledi. Ben yüksek lisans tezi yazarken uzun süre böyle sert zeminde 8 saati bulan tez çalışmalarından dolayı bir ağrı yaşamaya başladım. Ve bu ağrı sonradan öğrendim. Bu pelvik ağrı hiçbir fizyoterapi modalitesiyle geçmiyor. Ve bunun sonucunda da çektiğim ağrılara derman olacak bir terapist bulamamam ve gittiğim doktorlardan aynı şekilde belli modalitelerle yanıt almam sebebiyle aslında pelvik taban fizyoterapisini o dönem, pelvik ağrı da hatta fizyoterapiyi o dönem tanıdım diyebilirim. Ondan önce de kadın sağlığı alanında çalışıyor olmama rağmen gebelik ve doğum alanında. Ve sonra ben atladım New York'ta tedavimi bir pelvik taban terapisine olurken fark ettim ki pek çok alanda işlev kazanmamız gerekiyor. Yani sadece bir kadın sağlığı, sadece bir pelvik taban sağlığı değil. Aynı zamanda işin içine cinsellik de giriyor, işin içine omurga sağlığı da giriyor, doğru postür de girebiliyor. Dolayısıyla benim hayatımda çok dönüştürücü bir yeri var açıkçası. Daha böyle beni, dişiliğimi daha ortaya çıkarıcı, cinsel bilgimi artırıcı, özellikle koruyucu yaklaşımları da hani çevreme bilgilendirici. Anneannemi tedavi ettim ben, annemi tedavi ettim. Yani ilk benim hastalarımdır bu insanlar. İlk öğrendiğimi, uyguladığım ve sonuçlarını gördüğüm insanlar. O yüzden çevremle başladı aslında yolculuğum. Kendimden çıkarak çevremle ve ondan sonra bu çemberin yaklaşık böyle arta aynı böyle bir su damlasının dağıldığı gibi genişliğe genişliğe gittiği bir yer oldu. Nitekim ben de bilmezdim tanındığımı. Yani daha önce daha perifer bir yerde yaşıyordum. Alanya'da, Antalya'nın bir ilçesinde. Ve İstanbul'dan tanınmam, işte İzmir'den tanınmam ya da Türkiye'nin diğer illerinde tanınıp hasta bakmaya başlamam da benim için inanılmaz bir şeydi. Yani bu insanlar neden acaba hani evet birileri yok ama bu kadar hani bunları bu kadar yolculuk yaptıran ağrı da mutlaka onları sefil hale getiren bir ağrı olsa gerek, problem olsa gerek ve nitekim yaşadıktan sonra da ne kadar ihtiyaç olduğunu anlayabildim diyebilirim. Bana dönüştürücü oldu etkisi. Hastalarıma da çok dönüştürücü olmuştur. Çok kontakta kaldığımız insan var. Yani bir hastam hiçbir zaman benim tedavimden sonra, temasımızdan sonra mezun olmaz yani o okuldan. Her zaman bir temasımız olur, bir konuşmalarımız olur, bir yerde denk geliriz, otururuz. O yönden dönüştürücü bir etkisi var böyle zincirleme.
Evet, sen onu senle konuşurken biraz kısaca bahsetmiştin. İlişkilerini dönüştürdüğünü söyledin. İlişkilerini dönüştürmek de aslında seni de dönüştürdüğünü söylemiştin. Bu anlamda işte yine bedenle çalışmanın gerçekten o kendi yolculuğumuzda da ne kadar fark ettiğini aslında gösteren güzel bir örneksin.
Çok teşekkür ediyorum. Aslında ben iyi bir örnek olduğumu hiçbir zaman söylemem bu arada meslektaşlarıma. Meslektaşlarım hep cidden ben kötü bir örneğim bizim ülke için. Çünkü meslektaşlarım zannediyorlardı ki pelvik taban fizyoterapisti olabilmek için bundan 8 yıl önce işte İngiltere'ye gitmek gerekir. İşte birkaç yurt dışında staj yapmak gerekir. Tez yazmak lazım. Akademik bir şekilde bir eğitim almak gerekir. Oysa bunların hiçbirini yapmaya gerek yokmuş. Ben de bitirince anladım. Dedim ki yani hani hiçbir şey değişmedi benim hayatımda. O yüzden meslektaşlarıma çok sıklıkla söylerim. Beni örnek almayın, dediklerimi yapın. Kesinlikle. Bu kadar çabaya, bu kadar yani kazımaya gerek yok. Çünkü belli bir eğitim sistemi var. Zaten Türkiye'de de bu yüzden kurduk Pelvik Sağlık Enstitüsü'nü biliyorsun. Hastalar da çok güzel başvuruyor oraya sevgili Didem.
Ondan bahseder misin? Kısaca bilmeyenler için nerede bu enstitü, nasıl ulaşabilirler, nasıl bir sistem? Kısaca bahsedersen harika olur. Belki ihtiyacı olan gelir.
Evet, Instagram'a Pelvik Sağlık Enstitüsü diye arattırıp mesaj atabilirler. Hangi ildeyse o hasta, bizim terapistlerimizin yaklaşık 2000 kişilik bir listemiz var şu anda eğitimlerimizi alan ve her ilde artık bir fizyoterapistimiz var en az. Bu yani bugün Muş'ta, Van'da, Erzurum'da bile terapistlerimiz var. Yani gerçekten Türkiye'nin her yerinde terapistlerimiz var. Oradan başvuran hastaları onlarla buluşturuyoruz. Mesaj atıp kısaca disfonksiyonlarını tanımlarlarsa böyle böyle problemim var. Buluşturabiliyoruz. Hiç de sıkıntı olmuyor artık.
Sen bunu anlatırken benim şu anda hayalimde şöyle bir vizyon gelişti. Sizi işte kaç tane fizyoterapist varsa bu alanla ilgili uzman işte turneye çıkmışsınız. Anadolu'yu böyle bucak bucak geziyorsunuz ve bunu anlatıyorsunuz kadınlara diye böyle bir umarım sosyal sorumluluk projesi olarak bir şekilde sponsor bulursunuz ve bunu gerçekleştirirsiniz. Ben çok isterim gerçekten. Çok ihtiyaç var. Yani doğudaki kadınlara ulaşmanız, bizleri bilinçlendirmeniz. Uzağız hala bedenimizden. Çok bedenimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla bu bilgilere çok ihtiyacımız var. Kendi mutluluğumuz ve sağlığımız için. Senin vaktini çok almadan hemen son soruma
Çok
geçiyorum. Yolda olanlara son olarak ne söylemek istersin?
şöyle hepimiz aslında yoldayız. Ben de yolun sonuna hiç geldiğimi düşünmüyorum. Hatta yolun böyle acaba yola çıktım mı diye düşünüyorum. Belki de yeni yeni yollara çıkacağım. Hiç bilmiyorum. Ama yolda olmak demek zaten hayatın anlamı demek değil mi? Yani eğer biz çıkmasak o yollara, başvurmasak bir şekilde hangi şeyin içerisinden geçersek geçelim. Belki bir pelvik taban disfonksiyonun içerisinden geçiyorsun. Belki jinekolojik kanserlerle mücadele ediyorsun. Belki daha kötü bir prognozun var, ilerleyişin var ve bilemiyoruz. Ama hepimiz yoldayız. Yolda olmak zaten eğlenceli olan. Diğer türlü inanılmaz sıkılırdık. O yüzden şunu söyleyebilirim. Yolda olmanın keyfine varın diyorum. Yani hiç yolun sonunu düşünmeden yolda olmanın keyfine varalım. Zaten gelecek istasyonlar bizi birbirimizle buluşturacak. Hastalık sebebiyle, işte ağrı sebebiyle ya da işte bir kaçak sebebiyle belki gebelik ya da doğum sebebiyle. Ama yollarımızı birbirine çatacak diye düşünüyorum. Zaten Didem senin yolunda benim yolumu da bu yolda olmak tutkusu çatmadı mı?
Doğru söylüyorsun gerçekten de. Seninle sohbete doyamadım. Bunu ayrıca tekrarlayacağız bu arada. Bir canlı yayın
Tamam.
olabilir. Bir de ağrısız seks konuşmalarıyla da onu da aynı zamanda böyle bir araya
Evet.
getirelim istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Vaktini ayırdın ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin için gerçekten çok bilgilendirici, gerçekten farkındalıkla dolu bir sohbet olmuştur. Kısaca hemen aşk buluşmasından bahsetmek istiyorum. 20 Mart'ta aşk buluşması olacak. Çarşamba akşamı saat 21'de konuklarım Esra Pulak ve Doktor Hava Nur Keleş. Kundalini yoga ve nefes terapi çalışmaları yapacağız. Eğer katılmak isterseniz kayıt formu Instagram profilimde bulabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.